Ayrım 17. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 165. 90 yıllık enkaz, öyle mi? Fethullahçılarla yapılan koalisyon ve ülkeyi kurucu değerlerinin tam tersi bir politikayla yönetmenin bedeli ağır oldu. Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyetinin yerine ihvancı, neoliberal, lümpen, İslamcı karmaşık bir yönetim biçimi aldı. Öfke ve nefret politikası sonucunda ülke ayrıştı. Ama onlara göre cumhuriyet dönemi enkazdı. Bunu da çok rahat söyleyebiliyorlardı. Emine Erdoğan, Ensar Vakfı'nın Sheraton Otel'de düzenlediği toplantıda konuştu. Konuşmada söylediği sözler dikkat çekiciydi. Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık diyordu. Tam sözlerini de yazayım çünkü sonra bu konuşmam çarpıtıldı diyecek. Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık. Fakat enkazın altından büyük meseleler çıktı. Nitekim bugün bu sorunlarla yüzleşiyoruz. Binbir rengin iç içe geçtiği bir ebru gibi bu topraklar üzerinde birlikte kardeşçe yaşama ufkumuz ne yazık ki terörün gölgesinde kalmakta. Şehitler veriyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yavrularına, eşlerine sabırlar niyaz ediyorum. Allah memleketimizi huzur ve selamet günlerine yeniden kavuştursun. İnanıyorum ki kalbi dualarımızı fiili dualarla da desteklersek huzura ve sükuna daha çabuk ereceğiz. Bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermek, tarihimizden aldığımız güçle bu milli mücadeleyi sabırla sürdürmek durumundayız. Bu süreç zarfında Ensar Vakfı gibi milletimizin manevi dinamiklerini hep diri tutan, gençlerimizi değerler eğitimi konusunda güçlendiren gayretlerin artmasına ihtiyacımız var. Sözleri birebir aynen böyleydi. Tepkiler gecikmedi. Emine Erdoğan'ın Cumhuriyet döneminde enkaz sözleri sert eleştirildi. Birkaç gün sonra Emine Erdoğan, bir ülkenin tarihinde kazanımlar olduğu gibi elbette bir takım uygulama sorunları da vardır. Nitekim seçilme hakkının tüm kadınları kapsamaması bir ayrımcılık sorunu doğurmuştur. Mesela başörtülü kadınlar seçilme hakkına ancak 80 yıl sonra sahip olabilmiştir. Öte yandan Türkiye'de bazı etnik ayrımlar konusunda birikmiş sorunlarımız olmuştur. Keza 60 darbesi, 80 darbesi Türkiye tarihinin enkazlarıdır. Geçtiğimiz hafta tarihimizin bu tür enkazlarına atıf yapan bir ifadem çarpıtılarak bambaşka noktalara çekildi açıklamasını yaptı. Tepkilerden dolayı geri adım atıyordu. Cumhuriyet dönemini enkaz olarak görmek ve bunu Cumhurbaşkanlığı makamında oturan birinin eşi olarak söylemek bu ülkeye yapılan kötülüklerden biriydi. Emine Erdoğan aslında ne öğrendiyse Atatürk döneminde kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki eğitim döneminde öğrenmişti. Emine Erdoğan zorla başını kapatmak isteyen ailesine karşı hep bu okula sığınmıştı. Emine Erdoğan'ın kapanma sürecini kendi tanıklığından daha sonra anlatacağım. O yıllar şimdi başka anlatılıyor. Acı olan Emine Erdoğan'ın Cumhuriyet dönemine enkaz dediği sözler kitap yazdığım sırada yeniden baktım Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında hala duruyor. Emine Erdoğan'ın sözleri Tayyip Erdoğan'ın Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik ile ilgili bu zamana kadar yaptıklarına bakıldığında tabii ki sürpriz değil. Ama yine de Atatürk'ün oturduğu koltukta oturan birinin eşinin Cumhuriyet'e enkaz demesi çok hazindi. Tayyip Erdoğan Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili ne diyordu? Bir de o sayfayı açalım. Atatürk onların korkulu rüyası. Tayyip Erdoğan ne zaman Cumhuriyet'in kuruluşundan bahsetse ya da Mustafa Kemal Atatürk'ten söz etse Atatürk adını ağzına almaz. Onun yerine Gazi Mustafa Kemal der. Bunun sembolik anlamı Kurtuluş Savaşı'ndaki iradeyi kerhen de olsa onaylıyorum ama sonrasını onaylamıyorum. Aslında bu kadar açık bir tavır söz konusu yani Atatürk ifadesine düşmandır. Peki Erdoğan Cumhuriyet Atatürk için ne düşünüyor? 1 Kasım seçimleriyle yeniden başkanlık rüyası dirilmişken bunu örneklerle görelim. 1993'te basılan İkinci Cumhuriyet Tartışmaları kitabında o zaman Refah Partisi il başkanı olan Tayyip Erdoğan ne demişti? Cumhuriyet dönemi kendisine din olarak Kemalizmi almış ve başka hiçbir dine, Müslümanlık dahil, hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana sürekli gerileyiş içindedir. Türkiye'nin 70 yıllık tarihi boşa harcanmış bir zamandır. Türkiye'nin yarınında artık Kemalizme ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yoktur. Kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu değildir. Erdoğan başbakan olmadan önce isim vererek çok sert eleştiriler yapıyordu. Sonra bu eleştiriler üstü kapalı sözler ile sürdü. 2013 yılındaki Teke Tek programına bakalım. Fatih Altaylı Atatürk Kültür Merkezi'ni adında Atatürk var diye yıkmak istiyor eleştirileri var. Tayyip Erdoğan, benim adım Tayyip Erdoğan tamam mı? AKM'yi bitiririz. Fatih Altaylı Atatürk Kültür Merkezi olarak. Tayyip Erdoğan, AKM diyoruz işte. 20 Haziran 2014 yer Viyana, Erdoğan Cumhuriyet dönemine saldırıyordu. Hani Gazi Mustafa Kemal Demirağlara çok düşkündü? Biz ördük biz. Şu anda raylarını bile 10 metreden fazla yapamayan bir Türkiye vardı. Biz şimdi 70 metre uzunluğunda ray imal ediyoruz. Onlar perçinle yapıyordu. Biz kaynak sistemiyle yapıyoruz. Neden? İnsanımızın trenle yolculuk esnasında rahatsız olmasını istemiyoruz. Tangır tungur gitmeyecek. Böyle hiç gürültü yapmadan gitsin istiyoruz. Artık öyle ilkel vagonlar falan yok. Yine Atatürk Orman Çiftliği'ne kaçak olarak inşa edilen saraydan sonra Atatürk'ü simgeleyen en önemli yerin adı da Beştepe diye anılır oldu. Erdoğan'ın 2013'te mecliste yaptığı konuşmada iki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa muhtemel oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor sözleri de çok tartışılmıştı. İki Ayyaş diye Atatürk ve İnönü'yü kastettiği yorumları yapılmıştı. Erdoğan iki Ayyaş diye kime dediğini hala açıklayamadı. Erdoğan sarayında verdiği ilk Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhuriyet dönemini eleştirdi. Bir yanda fraklı, valsli, şampanyalı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken kapının hemen dışında ayağına giyecek ayakkabı, sırtına ceket bulamayan, yarı aç, yarı tok hayatını sürdürmeye çalışan bir millet şaşkınlıkla bu manzarayı seyretmektedir. Geçmişte Cumhuriyet adına millet tariz hatta taciz edildi ve 10 Kasım için yayınladığı mesajda da Atatürk demedi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 77. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Tüm dünyanın takdirini kazanmış istisna şahsiyetlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal, başkomutan olarak elde ettiği zaferler ve banisi olduğu cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır. Erdoğan'ın Atatürk ismine alerjisi ve Cumhuriyet dönemi eleştirilerini yazmışken sarayında ağırladığı azılı Atatürk düşmanı Kadir Mısırlı oğlunu da unutmamak lazım. Mısırlı oğlu Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da sosyal medyada 10 Kasım'da saat 9.05'te kenefe tuvalete gidin afişini paylaşmıştı. Yine TRT Türk kanalında 10 Temmuz 2015 Cuma günü yayınlanan Kendi Gök Kubbemiz belgeselinde Osman Yüksel Serdengeçli'nin Samsun konuşması yer aldı. O konuşmada Serdengeçli tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular, firavunlar gibi saltanat sürdüler, yediler, içtiler, kustular. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalan halktı, milletti, köylüydü. Amma nutuklarda, amma afişlerde köylü milletin efendisidir diye yazıyordu. Halkı ve köylüyü efendimiz sensin, efendimiz sensin diye soydular diyordu. Osman Yeser'den geçti, Erdoğan'ın ideollerinden biridir. Tayyip Erdoğan'ın Atatürk dememesi artık o kadar aleni bir durumdu ki Atatürk dediğinde haber oluyordu. 29 Ekim 2015'te Anıtkabir özel defterine Aziz Atatürk diye yazdı ve tabii bu durum haber oldu. Ama Erdoğan'ın fıtratında Cumhuriyet dönemi hesaplaşması hep oldu. Mesela 10 Kasım 2019'da Atatürk'ü anma etkinliğinde hedefinde Cumhuriyet'in en büyük devrimlerinden harf devrimi vardı. Erdoğan son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlı'nın kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır. Harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı. Ama bunun suçunu Osmanlı'ya yüklemek bir bühtandır. Elbet bir nedeni vardı bu ölümlerin. Erdoğan 2002 yılında konuşuyor ve diyordu ki, benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar açız diye bağırıyorsa, ev kirasını, elektriği, suyu ödeyemiyorsa, %25'i açlık sınırının, %50'si yoksul sınırının altındaysa, ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir. Bu sözler anlatacağım insan öykülerini okurken hep kalsın aklınızda. Ülke tarihinin en dramatik ölümleri de AKP iktidarında oluyordu. Yoksulluktan, açlıktan, soğuktan, yoksunluktan ve çaresizlikten ölüyordu bebekler ve insanlar. Hayatlarından vazgeçiyorlardı ve birçoğu bu hayattan vazgeçerken yanlarına çocuklarını da alıp evlat katili olarak gidiyordu. Neoliberal çark din ve milliyetçilik sosuyla öyle bir dönüyordu ki bu ölümlere mazeret yapıştırıyorlardı. Yeter ki o çark dönsün, kendi çıkarları da korunsun. Ölenler kimdi, nasıl insanlardı? Aslında kendi hayatlarından vazgeçerken geride kalanların hayatlarını düşünecek kadar insandılar. İstanbul Fatih'te 4 kardeş ölü bulundu. Evin kapısında ise "Dikkat, siyanür var" yazıyordu. CNN Türk bu haberi Fatih'te iddiaya göre kapısında "Dikkat, siyanür var" yazılı not olan bir evde ikisi kadın, 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti diye verdi. İktidarın havuz merkezi Sabah ise 4 kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Anneleri ölen kardeşler maddi sıkıntı da yaşayınca ruhsal bunalıma girdi. Ailenin borç yükünü omuzlayan Oya yetişkinin siyanürlü meyve suyunu kardeşlerine içirdiği, daha sonra da kendisi içip canına kıydığı öne sürüldü diye yazıyordu. Ölüme kılıf bulmaya çalışıyorlardı. Kimse iktidarın uyguladığı ekonomi politika yüzünden ölemezdi. Buna bile izin vermiyorlardı. Nasıl ve neden öldüğünüze biz karar veririz diyorlardı. Oysa burada gerçek 48 yaşındaki Cüneyt yetişkin, 54 yaşındaki Oya yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran yetişkin ve 56 yaşındaki geçim sıkıntısı ve yokluğa dayanamamış ve siyanür içerek ölüme gitmişlerdi. Arkalarında ise insanlık dersi bırakarak "Dikkat, siyanür var." Saç kurutma makinesinde ısıtılan çocuklar ve bir ölüm. Dedim ya, bu ölümlerin hepsi çok can yakıcı. Mesela 26 yaşındaki Emine Akşay 8 aydır kirasını ödeyemedikleri evde iki çocuğunun ısınması için saç kurutma makinesini çalıştırıp diğer odada kendini tavana asarak intihar etti. Haberi ilk gördüğümde sessizce ağlayabildim. Hala da kendimi çok kötü hissederim. Bu ölüme de kılıf bulundu. İHA kaynaklı haber her yere yayıldı. Emine Akçay'ın kendine miras kalan 80 bin lira civarındaki mirası, kocasının hayat kadınlarıyla yemesi, kendisine de şiddet uygulaması nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği ortaya çıktı. Saç kurutma makinesinin ısısı çocuklarının avuçlarını ısıtmıştı. Ama bu vicdansızlık tüm ülkeyi buza kesiyordu. Muharrem'in çuvalda biten kısacık hayatı. Devam edelim. Çuvaldaki Muharrem'in öyküsüne bakalım. Ama önce Tayyip Erdoğan'ın 2008 Haziran'ında seçimlerden hemen önce yaptığı bir konuşmayı da hatırlayalım. Muharrem'in ölümünden 4 yıl sonra diyordu ki Erdoğan, Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? Geldiğimizde birkaç tane kırık dökük ambulans vardı. Eskiden köpeklerin çektiği ambulans ile götürülürdü. Şimdi paletli ambulanslarla bu işi yapıyoruz. Yıl 2014, Yervan'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çeli mezrası. Kar yolları kapamıştı, 2 yaşındaydı Muharrem. Ateşlenmişti. Ne yaptılarsa ateşi düşüremediler, hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ama ne yaptılarsa hastaneye götürecek el uzanmadı onlara. Muharrem'in 2 yıllık ömrü son buldu. Otopsi işlemlerine ve suç duyurusu için en yakın merkeze gitmek gerekiyordu. Baba Abdülvahap Taş ve yakınları bir çuvala koydular Muharrem'i. 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca'ya kadar da böyle taşıdılar. 2 yıllık kısacık bir ömür bir çuval içinde bitmişti. AKP iktidarının Yeni Akit gazetesi çuval mizansini sürmanşetiyle çıktı. 10 Şubat 2014'te ve şunu yazdılar. Hükümetin yalan yanlış bilgilerle yıpratılmaya çalıştığı bir dönemde Van'dan gelen bir haber haydi dikkat çekti. Ve eklediler neden battaniyeyi de taşımadılar diye haberin altında Fatih Akkaya imzası vardı. Ne ağır bir yük o babanın sırtındaki. Ama daha ağırı aynı topraklarda bu vicdansızlarla yaşamaktı. Ve 4 yıl sonra adaletle Muharrem'i bir kez daha çuvala koydu. 2 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünde ihmali olduğu iddia edilen kurumlardaki görevler hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. Kübra Bebeğin açlıktan ölümü. Samsun'un Tekkeköy ilçesine gidelim. 2,5 aylık Kübra Nazar Bakırcı'nın açlıktan öldüğü haberi geldi. Anne Necla Bakırcı, işimiz yok, zor durumda yaşıyorduk. Bu yüzden kızıma iyi bakamadım, onu besleyemedim. Aç insanın memesinden süt gelir mi? Bundan sonra dolabım dolmuş neyime kızım gitti diyordu ağıtlar eşliğinde. Kübra Bebeğin ölüm nedeni önce polis bültenine beslenme yetersizliği olarak yazıldı. Olayın basın tarafından ülke gündemine taşınması üzerine aynı günün akşamı emniyet müdürlüğü bültene sehven beslenme yetersizliği diye yazıldığını, ilgili polis memurunun da görev yerinin değiştirildiğini açıkladı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada da açlıktan ölümün sadece ailenin iddiası olduğu ileri sürüldü. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir, Kübra Bebeğin açlıktan öldüğüne dair haberlerin doğruluk payı yok açıklamasını yapıyordu. Medyada hemen Kübra Bebek açlıktan ölmemiş başlığıyla haberi veriyordu. 25 Nisan 2011 tarihinde Milliyet internet sitesinde Kübra Bebek resmen açlıktan ölmüş başlıklı haberde Samsun'un Tekkeköy ilçesinde geçen 17 Ocak tarihinde yaşamını yitiren ve açlıktan öldüğü haberleriyle kamuoyunun gündemine oturan 2,5 aylık Kübra Nazar Bakırcı'ya ölümünden 25 gün önce götürüldüğü hastanede beslenme yetersizliği tanısı konulduğu ortaya çıktı deniliyordu. Kübra Bebek açtı, kimse inanmıyordu. 25 gün önce doktor raporu da vardı, 25 gün sonra açlıktan öldü. Yine kimse inanmıyordu. Annenin aç insanın memesinden süt gelir mi feryadı bile insafa getirmiyordu. Aslında biliyorlardı ama açlıktan öldüğü gizleniyordu. Kübra Bebek açlıktan ölerek hükümeti zor durumda bırakıyordu. Ailenin avukatının şu sözleriyle Kübra Bebek'e veda edelim. Küçük Kübra doğduğu sırada 2 kilo 790 gram olarak dünyaya gelmiştir. Ölüm tarihinde yapılan otopside kilo 1,5 kilo civarındadır. Ayaz Bebek adı gibi bir ayazda öldü. Bu satırları aradan yıllar geçse de yazmak zor. İçi parçalanıyor insanın. Yazdıkça bir kötülüğün anatomisi ortaya çıkıyor. Ayaz Bebek mesela. Daha 40 günlüktü. Baba apar topar askere alınmıştı. 21 yaşındaki annesiyle Konya'nın Ereğli ilçesinde duvarları naylonla kapatılmaya çalışılmış derme çatlı evde yaşıyorlardı. Soğuk duvarları bile delecek kadar keskindi. Naylonla kapatılmış pencerelerden odada Ayaz Bebeği bulmuştu. Soğuktu, üşüdü ve zatürre olup hayatını kaybetti Ayaz Bebek. Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden 40 günlük Ayaz Bebeğin evine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Şakir Erdem bebeğin soğuktan ölmediğini söylüyordu. Hala soğuktan ve acıdan titreyen anneye. Ayaz bebek henüz nüfusa bile kaydettirilmemişti. Resmi olarak yaşamıyordu. Ama resmen soğuktan öldü. 17. ayrımın sonu. Sayfa 175.